Ezra 9. bölüme geldik. 9 ve 10. bölümlerin konusu Ezra'nın önderliği altındaki yapılan yenilikler. 9. bölümde kutsal kitapta yazılı en büyük dualardan biriyle karşılaşıyoruz. Babil tutsaklığı sonrasında yazılmış olan 3 peygamberlik kitaplarının 9. bölümlerinde büyük dualar kaydedilmiştir. Bunlar Ezra 9. bölüm, Nehemya 9. bölüm ve Daniel 9. bölümlerdir. Burada Ezra'nın yaptığı o büyük duayı görüyoruz. Böyle bir duanın edilmesine yol açan gelişimler, Tanrı halkı arasında yaşanan bazı üzücü olaylardır. Bütün bunlardan sonra diyor Ezra 9. bölüm 1. ayette, önderler yanıma gelerek şöyle dediler, İsrail halkı kahinlerle leviller de içinde olmak üzere, çevredeki halkların, Kenanlıların, Hititlerin, Perizlilerin, Yevusluların, Ammonluların, Moğolluların, Mısırlıların, Amorluların iğrenç alışkanlıklarından kendilerini ayrı tutmadı. Dikkat ederseniz burada Mısırlılardan ve diğer putperest uluslardan söz ediliyor. Hititler büyük bir ulustu. Anadolu'nun büyük bir bölümüne, genellikle Orta Anadolu ve Ege bölgesine ilk yerleşenler Hititler olmuştur. Ege bölgesinin sahil şeridinde kalan İzmir, Efes ve Truva gibi kentler ilk kez Hititliler tarafından kurulmuştur. Çok güçlü ve büyük bir ulus olan Hititler putperest bir inanca sahiptiler. İsrail ulusu kendilerini halen bu uluslardan ayırmamıştı. Yahudilerin ilk kafilesi İsrail topraklarına geri döndüğü zaman hayal kırıklığı yaşanmıştı. Bununla ilgili olarak ayrıntıları Haggai'nin peygamberliğini incelerken göreceğiz, öğreneceğiz. Ve yine Haggai'nin önlerindeki zorlukları yenebilmeleri için bu insanlara nasıl yardım ettiğini, onları nasıl yüreklendirdiğini göreceğiz. Gerçekten birçok sorun ve engeller içerisine düşen halk, Haggai'nin yardımıyla bunların üstesinden gelebilecekti. Etkin bir gönüllü olan Nehemya'nın yardımıyla da Yeruşalim'in duvarları ve tapınak yeniden inşa edilmişti ama halen her yerde olumsuzluk ve umutsuzluk havası esiyordu. İşte insan böyle durumlarda ruhsal anlamda iflas ettiğinin farkına varıyor. Bu tür yenilgileri birçok Mesih imanlısı kendi yaşamlarında tecrübe etmişlerdir. Umutsuzluk ve çaresizlik değerli dostum, şeytanın en büyük silahlarındandır. Evet, birçok imanlı, tanıdığım birçok kardeşler yalnız kalmaktan korkarlar. Ve yalnız kalacakları düşüncesi onların cesaretini kırar. Onları umutsuz bir duruma getirir. Oysa biz bunlara değil, Rabbimize bakmamız gerekir. Bu nedenle söylüyorum, umutsuzluk ve cesaretsizlik aslında şeytanın en büyük silahlarından biridir. Bununla imanları çökertmek, umutlarını yok etmek ister. Hayır, biz Rab'be bakmasını bilmeliyiz. Yahudiler dikkatlerini dağıtarak çevrelerinde yaşayan putperestlerle, Tanrı'nın ve Yahudilerin düşmanı olan uluslarla evlilik yapmaya başlamışlardı. Bu da sonuç olarak putperest inançlarla ilgili uygulamaların Yahudi toplumunun arasına girmesine yol açmıştı. Yahudiler kendilerini diğer putperest uluslardan etmemeleri sonucunda, yani kendilerini diğer putperestlerden ayırt etmemeleri sonucunda, kendilerini birden çok ahlaksızlığın ve putperestliğin ortasında buluvermişti. Bazı durumlarda sanımca bu insanlar evlenme zahmetine dahi katlanmak istemiyorlardı. Nasıl ki bugün insanlar birçok toplumlarda, özellikle Batı dünyasında, gelişmiş ülkelerde evlenmeden birlikte yaşıyorlarsa, o zaman da putperest uluslar evlilik kurumuna pek o kadar aldırış etmiyorlardı. Bugünün insanı ne diyor? Bizler bugün ilerlemiş çağdaş bir dünyada yaşıyoruz. Yepyeni özgürlüklerimiz varmış. Uygar bir halkmışız. Hayır, Ezra'nın günlerindeki putperest uluslardan bugünkü insanlığın hiçbir farkı yoktur. İnsan oldu mu olası insandır, günahlıdır ve eğer Rab'be yönelmezse, eğer Rab'bin kurallarında yürümezse, o Rab'bin kutsal kuralları, etik kurallarında yürümezse aşağıya doğru, bataklığa doğru gider ve gitmektedir. Kendilerine ve oğullarına bu halklardan kız aldılar diyor Ezra 9. bölüm 2. ayette. Kendilerine ve oğullarına bu halklardan kız aldılar. Yani putperestlerden. İşte insanın batışına giden yol budur. Böylece kutsal soy çevredeki halklarla karıştı. Önderlerle görevliler bu hainlikte öncülük etti. Görüyorsunuz değil mi? Eğer putperestle ilişki kurarsanız sizin çıkacağınız düzeyde putperestliktir. Bu işlere Yahudilerin önde gelenlere dahi bulaşmıştı. Hem de bunlar ön sırada geliyordu. Bunlar Tanrı'nın önünde çok daha suçluydular. Neden? Çünkü verilmiş olan ayrıcalıklar sonuçta insana çok daha büyük bir sorumluluk yükler. Yani eğer bir şeyi biliyorsan orada o kadar sorumluluğun vardır. Ne kadar çok sana ışık verilmişse o oranda senin sorumluluğun vardır. Babil'den geri dönen halk üzüntü, karamsarlık ve sıkıntı içerisindeydi. Bu durumda Ezra'nın yapabileceği bazı şeyler bulunuyordu. Gidip insanlara vatanseverlik konusunda konuşmalar yapabilir, halkın milliyetçilik duygularını kabartabilirdi. Ama Ezra böyle yapmadı. Bu arada bunu söyleyeyim. Günümüzde insanları yönetebilmenin, affedersiniz koyun gibi yönetebilmenin iki yolu vardır. Birincisi dini duygular, ikincisi de milliyetçilik. Eğer insanlara bu iki duyguyu aşılayabilirsen, onları bu alanda galyana getirebilirsen, o zaman onları çok daha yönetebilirsin. Yani onlar senin buyruğunda artık ne istersen onu yapabilirsin. İşte bunlardan uzak durmak gerekir. Ve Ezra da bunu yapabilirdi. İnsanları koyun sürüsü gibi güdebilirdi eğer onlara dini duyguları ya da milliyetçilik duygularını öne sürseydi. Ama Ezra böyle yapmadı. Yine Yahudilerin diğer putperestlerle olan evliliklerini, ahlaksızlıklarını kınıyor, onları yargılayan konuşmalar yapabilirdi. Ama bunu da yapmadı. Ya da başka bir şeye başvurabilirdi. Bir kuruluş oluşturur ve böyle evlilik yapmış olan çiftlerin eğitimlerine katkıda bulunmaya çalışabilirdi. Ama hayır, bunu da yapmadı. Bu tür şeyleri bugün bizler de yapıyoruz değil mi? Ama Ezra bizim bugün uygulamalarımıza alışkın değildi. Onun ne yaptığına dikkatinizi çekmek istiyorum. Ezra bugün alışkın olmadığınız bir şey yaptı. Evet, Ezra bugün alışkın olmadığımız bir şey yaptı. Bunu 9. bölüm 3. ayette okuyoruz. Ben bunu şöyle diyeyim. Bunu duyunca saçımı başımı yoldum, üstümü başımı yırttım, deliye döndüm. Unutmayın ki Ezra kendi ana vatanı olan İsrail topraklarına Zerubbabel'in önderliğindeki 50 bin kişilik ilk kafilenin dönmesinden 75 yıl sonra dönmüştü. Ezra 2000 kişilik kafilesiyle beraber Yeruşalim'e vardığında tapınağın yapılmış olduğunu ama Yeruşalim'in surlarının henüz yapılmamış olduğunu gördü. İnsanlar üzgün ve sıkıntılı bir durumdaydılar. Umutlarını kaybetmişlerdi. İçlerinden birçoğu putperest uluslarla evlilik yapmıştı. Ve böylece putperestliğe dönmüşlerdi. Ahlaksızlık ve putperestlik her yerde kol geziyordu. Yahudiler kendilerini bu putperest uluslardan ayırmamışlardı ve bu nedenle büyük bir ahlaksal çöküş yaşıyorlardı. Tüm bu gerçekler Ezra'ya anlatıldığı zaman büyük bir şok geçirdi. Tanrı halkının bu kadar aşağılara düşebileceğine, bu kadar alçalacağına inanamıyordu. Bugün bizler kiliselerde, yani imanlılar topluluklarında yaşanan ruhsal düşüşlerden, İncil'in gerçeklerinden uzaklaşan Hristiyanlardan söz ediyoruz. Bazıları buna katılmayabilir. Ama bence gerçek, kiliseler içerisinde İncil'in, Tanrı sözünün gerçeklerinden kopmalar, uzaklaşmalar ne yazık ki yaşanıyor. Günümüzde ne oluyor biliyor musunuz? İnsanları Tanrı sözüne uymaları gerektiğini söylemiyoruz, öğretmiyoruz onlara. Yani insanları Tanrı sözüne göre yönetmiyoruz. Ama Tanrı sözünü insanlara göre eğip büküyoruz. Hayır, Tanrı sözü Tanrı sözüdür. Ezelde neydiyse bugün de aynıdır, gelecekte de aynı olacaktır. Tanrı sözüne kesin olarak uymak ve o sözün ilkelerinde yürümek gerekir. Tanrı sözünü insanlara uydurmamak ama insanları Tanrı sözüne itaat etmeye getirmemiz gerekir. Bu nedenle de Tanrı sözünü olduğu gibi doğru, sağlıklı bir şekilde vermemiz gerekir, öğretmemiz gerekir. Bazı şeyleri, hiç beklemediğimiz uygulamaları kiliselerde gördüğümüz zaman bizi ilgilendirmez diyerek işin içinden çıkamayız. Bizi elbette ilgilendiriyor. Yanlış, sağlıksız öğretiler imanlıların umutlarını yok eder. Onları karma karışık eder. Buna sessiz kalamayız. Sağlıklı öğretiyi vermemiz, söylememiz gerekir. Yani yanlış bir şey görünce, sakat bir şey görünce parmağımızı gösterip o şeyi suçlamak hepimizin kolayına geliyor. Ama bakın Ezra ne yaptı? Halkının içine düşmüş olduğu günahlar nedeniyle o kadar üzüldü ki bu üzüntüsü nedeniyle elbisesini yırttı, saçını başını yoldu. Onlara karşı yüklenip savaş açacağına bambaşka bir şey yaptı. Bize kalsaydı biz onları bir güzel azarlar ve eleştirirdik. Ama Ezra bambaşka bir adım attı. Sürgünden dönenlerin bu hainliğinden ötürü İsrail'in Tanrısının sözlerinden titreyenlerin hepsi çevremde toplandı. Bense akşam adağı sunulana kadar dehşet içerisinde kaldım diyor Ezra 9. bölüm 4. ayette. İsrail'in Tanrısının sözlerinden titreyenlerin hepsi, Tanrı sözünden korkanların hepsi çevremde toplandı. Ne kadar güzel Tanrı sözünden korkmak, Tanrı sözünü Tanrı sözü olarak öneme almak. Tanrı sözünü ciddiye almak. O sözlerin, kutsal kitabın sözlerinin Tanrı sözü olduğunu bilmek ne kadar güzel. Burada kısa bir ara verip bir şey söylemek istiyorum. Kaç kişi Tanrı'nın sözlerini ciddiye alıyor? Kiliselerdeki tutucu grupları çok yakından tanıdığımı söyleyebilirim. Kendim de kerelerce bunlara tanık oldum. Tutucu kilise üyelerinin çoğu Tanrı'nın sözlerini sevdiklerini söyler ve bunu kanıtlamak için de içlerine not aldıkları, renkli kalemlerle işaretledikleri kutsal kitaplarını göstermeye bayılırlar. Tabii bir şey yaparsanız altını çizin, buna bir şey diyeceğim yok. Ama bunu gösteriş için yapmak. Ama ilginç olan şey şu ki, kendi yaşamları bir sürü çiziklerle, bir sürü işaretlerle dolu olduğu halde bu şeyleri yaşamlarından atmak için hiçbir şey yapmazlar. Tanrı sözüne inandıklarını söylerler. Ama Tanrı sözünün onların yaşamında etkili olduğunu göremezsiniz. Bunlar Tanrı'nın sözleri karşısında hiç titremezler. Dünyadaki insanlar gibi Tanrı sevgidir derler. Evet, tabii ki Tanrı sevgidir. Bunu bilmek ve söylemek çok güzel bir şeydir. Ama dahası da var. Sadece Tanrı sevgidir, Tanrı sevgidir demek yetmez. Tanrımız sevgidir, doğrudur bu. Ama aynı zamanda Tanrımız kutsal bir Tanrıdır. Günaha bakamaz. Günahı er geç cezalandıracaktır. İşte Ezra'nın canını sıkan, onu rahatsız eden şey de buydu. Tanrımız sevgidir ama aynı zamanda kutsal bir Tanrıdır. Günahı yargılayacaktır. Ezra, akşam takdimesine kadar şaşkın oturmuştu. Yahudilerin işlemiş olduğu günahlar Ezra'yı çok şaşırtmıştı. Bu olaylardan bugün bizler bir ders alıyor muyuz acaba kardeşim? Tanrı'nın sözlerine ne kadar inanıyoruz? Dostum, senin ve benim yapmamız gereken bir şey var. Evet, senin de benim de bizim yapmamız gereken bir şey var. Sessiz ve sakin bir yere gidip Rab'le baş başa kalmalıyız. Ve kendimize sormalıyız. Ben Tanrı'nın sözlerine gerçekten inanıyor muyum? Tanrı'nın sözlerini gerçekten Tanrı'nın sözleri olarak kabul ediyor muyum? O sözlere değer veriyor muyum? O sözleri kutsal sözler olarak algılıyor muyum? Bu sözlere itaat ediyor muyum? Bakın İsa Mesih ne diyor? Eğer beni seviyorsanız buyruklarımı, emirlerimi tutarsınız. Yuhanna 14 ayet 15. Peki Rabbin sözlerine itaat ediyor muyuz? O sözleri seviyor muyuz? Bunun göstergesi günlük olarak o sözleri okumak, o sözleri hayatımıza almak ve ona itaat etmektir. Akşam adağının sunulma zamanı gelince üzüntümü bir yana bırakıp kalktım. Giysimle cübbem hala yırtıktı. Düz çöküp ellerimi Tanrım Rabb'e açtım diyor Ezra 9. bölüm 5. ayette. Tanrı'ya el açmak ne demektir acaba? Tanrı'ya el açmak demek, ondan hiçbir şeyi gizlemiyorsunuz demektir. Dua yoluyla ona yaklaştığınız zaman, düşünce ve canınızla onun önünde apaçık, yani Tanrı'nın önünde apaçık bulunuyorsunuz demektir. Ezra Tanrı'ya elleri açık gitmişti. Tanrı'dan hiçbir şey saklamıyor, gizlemiyordu. Elçi Pavlos da bu doğrultuda şöyle diyordu. Erkeklerin öfkelenip çekişmeden her yerde pak eller yükselterek dua etmelerini istiyorum. Bu gerçeği dua hayatımızda unutmamamız gerekir. Şöyle dua ettim diyor Ezra. Ey Tanrım, yüzümü sana çevirmeye utanıyorum. Sıkılıyorum. Ey Tanrım, günahlarımız başımızdan aşkın. Suçlarımız göklere ulaştı. Atalarımızın günlerinden bugüne kadar suçlarımız içinde boğulduk. Günahlarımız yüzünden biz de, krallarımızla kahinlerimiz de yabancı kralların eline teslim edildik. Kılıçtan geçirildik, sürgüne gönderildik, yağmalandık. Bugün de olduğu gibi aşağılandık. Ezra'nın ne dediğine iyice dikkat edin. Ezra burada duasındaki sözlerde, çünkü onların günahları, fesatları başlarından aştı, büyüyüp göklere ulaştı demiyor. Ama ne diyor? Günahlarımız diyor. Kendisini işin içerisine katıyor. Günahlarımız başımızdan aşkın diyor. Suçlarımız göklere ulaştı diyor. Bugün kolaylıkla kiliseden ayrılabilirsiniz. Kiliselerin durumu hiç de iç açıcı değildir. Ama bakın, bu onların suçu değil. Bizim suçumuzdur. Eğer kilise İncil'in gerçeklerinden uzak, sapık bir durumdaysa, biz de onlarla aynı durumda sayılıyoruz kardeşim. Ezra'nın evet sözlerine kulak verin. Bu gerçekten büyük bir duadır. Ezra yabancı bir ülkede sürgün yaşamının ne demek olduğunu çok iyi bilen birisidir. Kendisi ya Babil tutsaklığı döneminde ya da tutsaklıktan önce doğmuştu ve küçük bir çocukken Babil'e götürülmüştü. Tutsaklığın, sürgün hayatının ne olduğunu iyi bilen birisiydi. Tanrı'nın kendisini yargılayacağını fark ettiği zaman titremesinin nedeni buydu. Yeniden sürgüne gitmek istemiyordu. Kardeşim, bugün Tanrı tarafından yargılanan birçok insanlar vardır dünyamızda. Bu konuda size birkaç örnek gösterebilirim. Birkaç yıl önceydi. Zührevi bir hastalığa yakalanıp eriyip giden bir adam yanıma gelmişti. Hayatı boyunca bir kadından diğerine zevk ve sefa aleminde yaşamıştı. Bana bir şey olmaz diyordum. Ama işte bu pis, rezil hastalıktan ölüp gideceğim demişti. Ve dediği gibi de bu pis hastalıktan öldü gitti. Bazıları Tanrı ona merhamet etseydi diye düşünüyordum. Tanrı ona merhamet edebilirdi elbette. Ve yıllarca da etmişti. Ona fırsatlar tanımıştı. Ama unutmayalım ki bu adam suçluydu. Hiçbir zaman günahından dönmedi. Tanrımız kutsal bir Tanrı'dır ve er geç günahı yargılayacaktır. Tanrı sözü karşısında titremek şöyle dursun. Kılımızı dahi kıpırdatmıyoruz. Bu hiç de iyiye alamet bir şey değil. Benden söylemesi kardeşim. Ezra bakın ne diyor. Şimdi ise Tanrımız Rab bir an için bizi acıdı. Sürgünden kurtulan bir azınlık bıraktı bize. Kutsal yerinde bize sarsılmaz bir destek verdi. Gözlerimizi aydınlattı. Köleliğimizde bize yenilenme fırsatı sağladı. Bu Ezra 9 ayet 8'dir. Bu çok güzel bir ayet. Ezra şöyle diyordu. Tanrı tarafından bize birazcık inayet gösterildi, merhamet edildi. 70 yıllık tutsaklık dönemi sona ermişti. Tanrı İsrail halkının topraklarına geri dönmelerine izin vermişti ama ne oluyordu? Bu insanlar topraklarına döndükleri halde sürgüne gitmezden önce dedelerinin yediği aynı haltı bu kez kendileri yiyorlardı. Zaten en başta yaptıkları bu pislikler yedikleri naneler nedeniyle sürülmemişler miydi Babil'e? Ne çabuk unutuyorlardı. Ezra burada sürgünden kurtulan bir azınlık bıraktı bize dediği bir gruptan söz ediyor. Bunlar İsrail topraklarına geri dönmek için karar veren, bu çağrıya itaat eden Yahudilerdi. Yahudi ulusunun büyük bir çoğunluğu İsrail'e geri dönmeye yanaşmadı. Geri dönenler ise sadece arta kalanlardı. Kutsal yerinde bize sarsılmaz bir destek verdi diyor Ezra. Gözlerimizi aydınlattı. Burada geçen destek sözü İbranice'de kazık ya da çivi anlamına gelmektedir. Bu çivi Mesih'tir. Mesih ise benim kurtuluşum için haç üzerinde çivilendi ve benim uğrumda can verdi. Ben sonsuza dek Tanrı'nın tahtının önüne çivileneyim. Oradan hiç ayrılmayayım diye Mesih yeryüzünde benim yerime kuru bir haç üzerine çivilendi. Yeşaya 22-23'te şöyle yazılıdır. Davut evinin anahtarını onun omuzuna koyacağım ve o açacak, kimse de kapayamayacak. Yine o kapayacak ve kimse açamayacak. Onu emin bir yere bir kazık gibi kakacağım ve babasının evi için izzet kürsüsü olacak. Evet, imanlılar oraya çivilenmişler. Sen İsa'ya iman ettiysen kardeşim, sen de oraya çivilenmişsindir. Kazık gibi kakılmışızdır oraya. Bir haç üzerine değil ama sonsuza kadar yaşayacakları cennete çakılmışlardır imanlılar. Biliyorsunuz çiviyi ya da kazığı sağlam yere çakmak gerekir. Bu gerçekten çok güzel bir örnektir. Yahudiler kurtuluşlarını kaybetmediler ama Tanrı'nın bereketleri ve olacak ödüllerin yanı sıra daha birçok şeyleri kuşkusuz kaybettiler. Bugün de birçoğumuz kurtulmuş olabiliriz ama ödül alanlarımızın sayısı çok az olacaktır. Gözlerimizi aydınlattı. Köleliğimizde bize yenilenme fırsatı sağladı. Bence yenilenmenin, ruhsal yenilenmenin gerçek görüntüsüdür bu. Yenilenme sözcüğü aslında kutsal kitapta hiç geçmez. Yenilenme ya da uyanış sözüyle ruhsal anlamda bir yenilenme, tazelenme, kutsal ruha ait şeylere yepyeni bir ilgi duyma ve cesaretlenme gibi kavramları dile getiriyor. Teknik olarak yenilenme, uyanış sözcüğü ya da dirilik içerisinde yaşamı olan ancak özlem üzere olup kımıldayamayan, koma halinde olan bir canlının yeniden sağalması, ayağa kalkması, canlanması, iyileşmesi demektir. Romalılar 14 ayet 9'da Mesih'in ölülerden dirilişini benzer bir sözle tanımlar. Mesih hem ölülerin hem de yaşayanların Rabbi olmak üzere ölüp dirildi. Uyanış, yenilenme sözcüğünü teknik anlamıyla kullanacaksak bunu inanlılarla bağlantılı olarak kullanmamız gerekecektir. Bu sözcük bu kapsamda imanlının ruhsal bir düşüklük, hareketsizlik içinde bulunurken yaşama, canlılığa, hareketliliğe geri getirildiğini anlatır. Burada da Ezra'nın günlerinde yaşayan Yahudiler arasında böyle bir ruhsal uyanış, yenilenme, canlılık yaşanacaktı.